Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Onu Rabbi terbiye etti, hukukunu da Rabbi beyan etti" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Gördüğümüz ve göremediğimiz bütün alemlerin yaratıcısı olan Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri, insanı başıboş bırakmamış, yüce zatıyla insan arasındaki ilişkinin kendi muradı çerçevesinde devamı için peygamberler göndermiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamla başlayan peygamberlik zinciri Hatemül Enbiya olan sevgili peygamberimizle tamamlanmış ve ilk halkayla da bütünleşmiştir. Kendisinden önceki her peygamberin geleceğini müjdelediği Seyyidil Mürselin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hak Teâlâ'nın insanlığa en büyük lütfu son elçisi olarak önce vahiy ilahi ile sonra da bizzat kendi uygulamalarıyla insanla yaratıcı, insanla insan ve insanla diğer varlıklar arasındaki bütün ilişkilerin hukukunu bir nizama koymuştur. Yaratılanlar arasında Hak Teâlâ tarafından en çok sevilen Fahri Alem Efendimizin hukukuysa bizzat Rabbül Alemin tarafından beyan edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet olarak ve bütün insanlığa bir elçi olarak gönderilmiştir. Ey Peygamber, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Habib-i Kibriya Efendimiz'i bizzat Rabbimiz terbiye etmiş ve onun bütün hukukunu da bizzat Rabbimiz belirtmiştir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Öyleyse ey insanlar! Allah'a ve Peygamber'e inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye Peygamber'i gönderdik. Bu beyanlardan sonra Cenab-ı Mevla ona inanan ilk müminlere, sevgili Habibine karşı ilişkilerinde nelere dikkat edeceklerini açıkça belirtmiştir. Ey müminler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ey müminler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Bütün bu ilahi ve nebevi hatırlatmalar karşısında "Semi'na ve ata'na" duyduk ve itaat ettik sözlerini kendilerine bir hayat düsturu edinen sahabe-i kiram Efendimiz, Allah onlardan razı olsun, Allah Resulü ile olan ilişkilerini de hep bu ilahi hatırlatmalar çerçevesinde yürütmüşlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı beraber olanlar arasında bile edeplerinden dolayı onun nur cemalini doyasıya seyredebilenler pek azdı. Hatta sohbet halindeyken Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dışındaki ashabın hep önlerine baktıkları, Hazreti Peygamber'le sadece bu iki sahabinin göz göze gelebildikleri rivayet edilir. Bu durumu daha sonra Mısır Fatihi unvanıyla tarihe geçen Amr bin As radıyallahu anh ahir ömründe şöyle dile getirmiştir. Resulullah Efendimiz'le uzun zaman birlikte bulundum. Fakat onun huzurunda duyduğum haya hissi ve ona karşı beslediğim tazim duygusundan dolayı başımı kaldırıp da doya doya mübarek ve nurlu yüzlerini seyredemedim. Eğer bugün bana, bize Resulullah'ı tavsif et, onu anlat deseler, inanın anlatamam. Selefi Salihin abdestsiz hadis rivayet etmeyi çirkin görürlerdi. Ameş hadis rivayet etmek istediğinde abdest alma imkanı bulamazsa teyennüm ederdi. Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh hasta yatağında yatarken kendisine hadisi şerif sorulunca hemen kalkmış, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra hadisi şerif nakletmiştir. İbn Ömer radıyallahu anh, hac veya umre için Mekke-i Mükerreme'ye giderken devesi hızlandığında gemini çeker ve acele etme. Belki ayağın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devesinin ayağını bastığı yere isabet eder de ben de saadete ererim, sen de saadete erersin buyururdu. İmam Malik bin Enes'ten hadis öğrenmek isteyen talebelerin sayısı çoğalınca ona, okuduğun hadisleri seni dinleyenlere ulaştıracak bir müstemli, hadisleri uzaktakilere yüksek sesle okuyacak kişi edinsen iyi olur dediler. İmam Malik onlara şunu söyledi. Allah Teala, ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin buyurmuşken bu nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sağlığında nasıl hürmet göstermek gerekiyorsa, vefatından sonra da aynı hürmeti göstermelidir. İmam Malik, gençliğinden itibaren Hazreti Peygamber'in hadisi şerifine hürmette son derece titiz davranırdı. Onları doğru bellemek için tazim içinde olmakla birlikte huzur ve sükunetle dinlemeye de çok ehemmiyet verirdi. Bu sebeple hadis-i şerifleri ayaktayken dinlemez, sıkıntılı, üzüntülü, kararsız bir haldeyken hadis dersi almazdı. Hadis-i şerifler hususunda bir hataya düşmekten korkardı. Bir gün ona Amr bin Dinar'dan hadis dinledin mi diye sorulunca şöyle cevap vermişti. Onu hadis rivayet ederken gördüm. İnsanlar ayakta durmuşlar, yazıyorlardı. Bense Resul-i Ekrem'in hadis-i şeriflerini ayakta yazmayı hoş görmedim. İmam Malik, heybetli olduğu kadar bütün ahvalinde ve dersinde son derece güzel bir ahlak üzereydi. Gerek meseleler hakkında fetva verirken, gerekse de Hazreti Peygamber'den hadis-i şerif naklederken yüzü parlak bir hal alırdı. Hazreti Peygamber'in hadis-i şeriflerini rivayet edeceği zaman abdest alır, hazırlanır, en güzel elbiselerini giyerdi. Kürsüsüne ancak hadis-i şerif okutacağı zaman otururdu. İnsanlar evine geldiğinde hizmetçisi çıkar onlara şöyle derdi. İmam, hadis mi dinlemek istiyorsunuz yoksa fıkhi bir mesele mi soracaksınız diye soruyor derdi. Eğer fıkhi mesele soracaklarsa imam dışarı çıkar sorularına cevap verirdi. Şayet hadis-i şerif dinlemek istiyorlarsa o zaman onlara oturun derdi. Hemen gider, gusleder, güzel kokular sürünür, yeni elbiseler giyer, sarığını sarar, kürsüye çıkar ve huşu içinde hadis dersi verirdi. İçeride öt ağacı yakılır, hadis-i şerif dersi bitinceye kadar buhurdanlık etrafa güzel raihalar saçardı. Sahabe-i kiram Efendimiz, Resul-i Kibriya Efendimiz'e ait eşyalara da son derece tazim eder, onlara müşriklerin dokunmasını istemezlerdi. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh, içinde Efendimiz'in saç ve sakalı bulunan sarığı yere düştüğünde, kafirlerin ona basmaması için kendisini düşman içine atmıştı. Diğer taraftan sahabiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde otururken, sanki başlarının üzerinde kuş varmış da ses çıkarsalar veya kımıldasalar, uçuverecekmiş gibi sükunet ve huzur içinde dururlar, Zat-ı Kibriya'yı öylece dinlerlerdi. 600 yıllık Osmanlı Devleti'nin temelinde ve asırlar içindeki uygulamalarında en büyük hassasiyet yine kelamı ilahi, Kur'an-ı Kerim'e ve Sultanül Enbiya Efendimiz'e gösterilen tazim ve hürmettir. Sultan 1. Ahmet her sabah bir kağıda Muhammed diye yazar ve sarığının kıvrımları arasına yerleştirirdi. Bununla da benim sultanlığım, taç sahibi olmakta değil, senin ismi şerifini her gün başımızda taşımaktadır ya Resulallah demek isterdi. Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Resulün, gül-i gülzar-ı nübüvvet ol kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün. Mısraları da sevgi ve muhabbetin eşsiz bir hazine değerinde en güzel ifadesi olmuştur. Yavuz Sultan Selim vasıtasıyla İstanbul'umuza müstesna bir manevi şeref katan, Topkapı Sarayı'ndaki mukaddes emanetlerin huzurunda aralıksız Kur'an okunması bu tazimin en güzelini arz ediyor. Günümüzde Allah Resulüne gösterilebilecek ve onu memnun edecek tazimin en güzel tezahürü, ondan bize ulaşan nebevi beyanları büyük bir aşkla önce gönüllerimize sonra da yeni nesillere taşıyabilmektir. Gönüllerimizi ve dillerimizi salavatların feyizleriyle beslemektir. Zira Resulullah'a tazim ve ona saygı zahirde ve batında onun sünnetine sarılmakla, onu varlıkların özü ve hülasası bilmekle gerçekleşir. Allah'ın ezeli Habibi O'dur. Onun haricindekilerse O'na tabidir. O, yaratılanların ilki olduğu için Allah'ın tek oluşuna, rububiyetine, yokluktan varlık alemini çıkardığı her şeye, maden, bitki, hayvan, melek, cin, şeytan, insan ve her şeye şahitti. Ol alem fahri Muhammed Nebiler serveridir. Ver salavat, aşk ile ol günahlar eritir. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nden Habibullah'ın İzinde bölümünden muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Onu Rabbi terbiye etti, hukukunu da Rabbi beyan etti" başlıklı yazıyı paylaştık. Ve değerli dinleyenlerimiz, bu akşam son olarak Sesi Dergi'de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı "Kur'an'ın Hedefi Muttaki Yetiştirmektir" başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan doğuştan temiz ve günahsız olarak dünyaya gelir. En önemli vazifesi bu temizliği korumak, fıtrata uygun yaşamaya gayret etmektir. Bedeni ve çevreyi maddi kirlerden korumak ne kadar önemliyse, ruhu da inkar, şirk, nifak, kibir, haset gibi manevi kirlerden arındırmak aynı şekilde önemlidir. Temiz ve steril bir ortam oluşturmak takva ile mümkündür. Sağlık alanı genelde iki bölümden oluşur. Bu durum, koruyucu hekimlik ve tedavi hekimliği şeklinde ifade edilir. Koruyucu hekimlik tedavi hekimliğinden daha önemli ve önceliklidir. Zira asıl olan hasta olmamaktır. Hasta olmamak için de sağlığa zararlı husus ve ortamlardan uzak durmak gerekir. Bu hususta titizlik gösterilmezse tedavi fazla fayda sağlamaz. Manevi hayatın sağlıklı olması, kötülük ve günahlara karşı hassasiyet gösterilmesine bağlıdır. Kötülük ve günahların yayılma hızı, iyilik ve sevapların yayılma hızından daha fazladır. Hicret, bir bakıma kötü bir ortamdan iyi bir ortama göç etmektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek muhaciri tarif ederken, "Muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşan kimsedir" buyurmuştur. Günah ve haramların rahat işlendiği bir ortamda bulunanlar mutlaka o steril olmayan ortamdan etkilenirler. Başta devletin, etkili, yetkili kurum ve kuruluşların maddi ve manevi anlamda sağlıklı bir ortam oluşturmaları en önemli görevleri arasındadır. Eğitimin birinci önceliği de bu olmalıdır. Korunmak ve titizlik göstermek anlamına gelen takvanın, fert ve toplum hayatında ne kadar önemli olduğu tartışılmazdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in asıl hedefi, takva sahibi kişiler yetiştirmektir. bu Kur'an, kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır. Devamındaki ayetlerde bu takva sahiplerinin vasıfları belirtilmektedir. İnsanın asıl görevi, tertemiz olan fıtratını kirletmemek, temiz ve sağlıklı yaşayarak sadece temizlerin kabul edileceği cennete aday olmalıdır. Zira arınmadan cennete girmek mümkün değildir. Rabbine karşı saygılı olanlar, takva ehli, bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapılar açılır, cennet bekçileri onlara "Selam size, hoş geldiniz, içinde ebedi kalacağınız cennete girin" derler. "Hoş geldiniz" şeklinde tercüme edilen tıp tüm ifadesi, kirlerden arınmış, tertemiz oldular anlamına da gelir. İnsanın bedenini elbise, ruhunuysa takva elbisesi korur. Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince, bu daha hayırlıdır. Takva ehli olanlar, ar ve haya sahibidirler. Utanma hissini kaybedenlerin günahlardan sakınma gibi bir hassasiyetleri yoktur. Haya imandandır ve müminlerin en güzel vasıflarındandır. Allah'tan ve kullardan utanmayanlar en kötü ve en tehlikeli kimselerdir. İnsanları sadece kanunlar ve polisiye tedbirlerle yola getirmek mümkün değildir. Kötülere karşı en güçlü kalkan Allah korkusu ve utanma duygusudur. Hazreti Peygamber her konuda olduğu gibi edep ve haya konusunda da en güzel örnektir. Hayanın imandan bir şube olduğunu belirtmiştir. İnsanın değeri takva ölçüsündedir. Cinsiyet, renk, şekil, servet, makam, mevki asıl değer ölçüsü değildir. Resulullah veda hutbesinde Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü olmadığını belirtmiş, "Sizin Allah katında en değerliniz, en takvalı olanınızdır" buyurmuştur. En takvalı olmak, günahlardan en fazla sakınmak, Allah'a karşı en saygılı ve titiz olmak anlamınadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, haram ve günahlara karşı titiz davranmanın önemini bir hadis-i şerifte ifade etmiştir. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisi arasında halkın çoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli şeylerden kaçınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli şeylerden korunmayanlarsa gitgide harama dalarlar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye her an girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir koruma sahası vardır. Unutmayın ki Allah'ın da yasak arazisi haram kıldığı şeylerdir. Şüpheli ve haram şeyler konusunda titiz davranmak hem Allah hakkı hem de kul hakkı konusunda önem taşır. Takva konusunu canlı tutmak, bu konuda yardımlaşmak hem dünya hem de ahiret saadeti için şarttır. Yüce Mevla şöyle buyuruyor: "İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın." Haramlar ve helaller kesin çizgilerle belirlenmiştir. Şüpheli şeylerde ise bu kesinlik yoktur. Haram mı, helal mi, ne olduğu bilinmeyen konulardan uzak durmak, dindarlığın ve takvanın esasını teşkil eder. Harama düşme endişesiyle bazı helaller konusunda bile hassasiyet göstermek takva gereğidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kul günaha girerim korkusuyla, yapılması sakıncalı olmayan şeylerden bile uzak durmadıkça muttakiler derecesine ulaşamaz." Şüpheli konulara yaklaşmaya cesaret edenler, burasının hassas bölge olduğunu unutarak, bilmeden yasak bölgelere kadar girerler. Böylece kendilerini tehlikeye atmış olurlar. Bu durum izinsiz, pasaportsuz başka bir ülkenin topraklarına girmek gibidir. Yakalandıkları zaman çekecekleri zorluk ve sıkıntı malumdur. Sisli bölgede dolaşanların neyle nasıl karşılaşacakları belli olmadığı için daima tehlike üzere olurlar. Allah Resulü, "Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak." buyurmuştur. Tasavvuf ehli daima ihtiyatı esas almayı ve azimetle amel etmeyi tercih ederler. Caiz olanla değil, evla ve eftal olanla amel etmeyi hedeflerler. Bu hassasiyetleri kalplerinin aydınlanmasına vesile olur. Böylece hakla batılı ayırt etme kabiliyetleri gelişir. Firaset sahibi olurlar. Allah'ın nuruyla görürler. Sofilere göre takvanın dereceleri vardır. Şüpheli şeylerden sakınmak avamın takvasıdır. Havassa helal olan şeylerin ihtiyaç fazlasını terk etmeyi takvanın gereği sayarlar. Takva ile hareket eden evini kayalık sağlam bir zemin üzerinde kurmuş olur. Takva sahibi olmayanlarsa evini kumluk üzerine inşa edenler gibidirler. Yapısını Allah'a saygı, takva ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Cenab-ı Hak, Kur'an'ın pek çok yerinde müttakileri sevdiğini, onlarla beraber olduğunu, hayırlı sonucun muttakilere ait olduğunu, ancak muttakilerin amellerini kabul edeceğini, Kur'an'ın muttakiler için bir ders ve rehber olduğunu belirtmiş, gerçek anlamda kulluğun ve kurtuluşun ancak takva ile elde edileceğine işaret etmiştir. Muttaki, işi sağlama bağlayan, tedbiri esas alan, haram helal konusunda lakayt davranmayan, yersiz tereddüt ve şüpheye de düşmeden Allah ve Resulünün belirttiği istikamette güç ve imkan nispetinde hareket eden akıllı kimsedir. Heva ve heveslerine uyanlar, uçuruma doğru yol alanlardır. Allah tarafından bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına göre hareket edenden daha ziyade yolunu şaşıran kim olabilir? Kıymetli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Kur'an'ın hedefi muttaki yetiştirmektir başlıklı yazıyı paylaştık. Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısından aktardık yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.